neyse adımız bile uyumlu için.
Yemek. Hayatın sesleri.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programımızı Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar birlikte hazırladı. Sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter ve de Instagram adreslerimiz Hayatın Sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındayız.
Seni en acı günlerde terk ettin beni. Bir derdin üstüne bin derdi kattın. Her zaman ağlattın şu gözlerimi. Her zaman ağlattın şu gözlerimi. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Sanma ki bu dünya sana kalacak. Senin de gençliğin elbet solacak. Herkesi kendine yar olur sanma. Yine benim sana tek yar olacak. Yine benim sana tek yar olacak. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Ne seni görseydim ne de sevseydim. Gönlümü vermezdim böyle bilseydim. Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin. Seni sevmektense keşke ölseydim. Seni sevmektense keşke ölseydim. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Kabahat sende. Kabahat sende.
Dünya bir hazine.
Stüdyomuzda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı Selenay Yakıcı var. Hoş geldiniz stüdyomuza.
Merhaba.
Şimdi 30 Ekim 14 Kasım tarihleri arasında Paris'te UNESCO 39. Genel Konferansı düzenlendi ve Türkiye olarak, Türkiye Milli Komisyonu olarak da siz de oraya katıldınız. Neler yaptınız, nasıl başladı, neler vardı programda?
Şöyle, 39. Genel Konferansı'nda Türkiye için en önemli olarak bizim başarı gördüğümüz UNESCO'nun yönetim organı olarak ele aldığımız yürütme kuruluna seçildik.
Evet.
2005 yılından sonra ilk defa Türkiye seçildi ve 2017-2021 yılları arasında yürütme kurulunun üyesi olarak yerini alacak ve UNESCO'nun tüm karar alma mekanizmalarında oy hakkına sahip olacak. Bunun yanı sıra eğitim, bilim, kültür, sosyal ve beşeri bilimler, bilgi ve iletişim komisyonlarını takip ettik. Oradaki kararları uygulamak üzere aldık ve buraya getirdik. Onun dışında bazı programları var UNESCO'nun. Başta Dünya Belleği Kütüğü programına yine başarı olarak sayabileceğimiz Divan Lügat-ı Türk'ün kaydedilmesi ve Piri Reis haritasının bu kütüğe kaydedilmesi başarı olarak
aslında çok önemli bir başarı değil mi bunlar?
Kesinlikle.
Yani? Evet.
Bunun yanı sıra gene 39. Genel Konferansı'nda Yaratıcı Şeyler Ağı dediğimiz programa katılan illerin de haberini o sırada aldık. Ve Hatay, Gaziantep ilk olarak girmişti Türkiye'den. Şimdi de Hatay.
Evet.
Hatay var. Kütahya ve İstanbul'da Yaratıcı Şeyler Ağı'na kabul ettirmiş olduk.
Evet, bu aslında hani şehirlerimizin de bu şekilde kabul görmesi de değil mi? Aslında UNESCO'nun birçok çalışması var tabii ki. Bu çalışmalar içerisinde bulunması da çok iyi. Peki şimdi anma ve kutlama yıl dönümü dönemleri programları. Bu programda Türkiye'nin önerisi var mıydı? Neler eğer kabul gördüyse tabii.
2018-2019 yılları için Türkiye'nin önerisi Kutadgu Birliği'nin yazılışının Yusuf Asacip tarafından yazılışının 950. yıl dönümü ve Atabatül Hakayık'ın basılışının 100. yıl dönümü anma ve kutlama yıl dönümü programlarına 2018 ve 2019 yılları için alındı. Bu program ne diye bakacak olursak evrensel öneme sahip şahsiyet ve tarihi olayların kabul edilmesi.
Evet.
Bu da genel konferans kararı ile oluyor. Genel konferanstaki idari ve mali işleri yürüten komisyon olan APX komisyonunda karar veriliyor. Bu haberi de 39. genel konferansta aldık. Bu programın asıl amacı, yani UNESCO ile bu anma kutlama yıl dönümlerinin ilişkilendirilmesinin amacı, kurumun genel yetkisine uygun olarak bu ulusaldaki değerlerinin dünya çapında da önem kazandırmak, toplumlar arasında barışı, anlayışı ve yakınlaşmayı geliştirmek, böylelikle kurumun da görünürlüğünü arttırmak olarak gösterebiliriz amaçlarını.
Evet, aslında amacı da gerçekten Türkiye'nin de bu şekilde önerisinden sonra kabul görmesi de çok güzel bir şey. Mesela Atabatül Hakayık'ın basılışının 100. yıl dönümü 2018.
Evet.
Bununla ilgili ne gibi etkinlikler yapılacak? Nasıl bir program hazırladınız? Yani yurt içinde, yurt dışında.
Şöyle, en başta şundan bahsedeyim. Bu anma kutlama yıl dönümleri için kabul ettirmek için iki ülkenin de desteği gerekiyor. Yani evrensel, sadece ulusal değil, evrensel değeri olduğunun göstergesi olarak da iki de ülkenin desteği olacak. Örneğin Atabatül Hakayık'ta Kazakistan ve Kırgızistan'ın desteği mevcut. Hani biz programımızı bu ülkeleri de göz önünde bulundurarak oluşturuyoruz takvimi. Bu etkinlikleri bütün farkındalık oluşturmak amacıyla yıl içerisinde tüm ilgili ve kurum ve kuruluşların da desteğiyle, katkısıyla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.
Evet, yani o zaman bu Kazakistan ve Kırgızistan 2018'deki bu kutlamalar için destek verecek. Kazakistan'a mı gidilecek, Kırgızistan'a mı gidilecek, yoksa hep birlikte program hazırlanıp belirli bir yerde mi bu etkinlik düzenlenecek, Atabatül Hakayık'ın basılışı?
Düşünülüyor. Hani uluslararası bir program olduğu
tanıtım
için
o zaman
tanıtım
yapılacak,
ve farkındalık arttırmak üzere.
Peki bu tanıtımlarda yapılan faaliyetlerde kimleri davet edersiniz? Hangi ülkeler gelir? Yoksa bir üniversite özelinde mi yapılır?
Şöyle, hani önceki nereden deneyimlerimizden örnekle, de bakacak olursak, ilk başta üniversiteler tabii ki bizim için çok birinci paydaşlardan biri. Onda da bu Atabacı Akay gibi uzmanlık gerektiren konular olduğu için üniversitelerimizin uzmanlarının desteğini almak çok önemli. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının desteğini almak, onlarla işbirliği içerisinde yapmak bu etkinliklerimize önem taşıyor. Aynı zamanda devlet kurumlarıyla, hani örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla bu şekilde faaliyetler yapmak farkındalığı arttırıcı etkenlerden biri. Bunun yanı sıra hani üniversitelerin paydaş olduğu, yani ulusal üniversitelerin paydaş olduğu uluslararası üniversitelerle de yapıyoruz bu etkinlikleri. Aynı zamanda hani UNESCO Türkiye Milli Komisyonu gibi o ülkelerin milli komisyonlarıyla ortaklaşa da gerçekleştirebiliyoruz. UNESCO bunun yanı sıra logo hazırlıyor bunlara özel. Bu yıl dönümlerine özel bir yıl boyunca kullanılacak logo hazırlıyor. Bu logonun kullanımı da hani o yıl için görünür olmasında etken oluyor.
Evet, yani aslında önemli. Peki Atabetül Akayık'la ilgili içerik olarak neyi anlatmayı planlıyorsunuz, neyi tasarlıyorsunuz?
Şöyle, mesela Atabetül Akayık'ın içeriğine bakacak olursak bilgi ön planda. Evet. Hani örneğin bir sözünde örnek alırsak, nice bilgili kadın bilgi sayesinde erkekten üstün, nice bilgisiz erkek kadından zayıf kaldı. Bilgili kişi varlığını belli eder, bilgili olan varlığında yaşarken bile yitik sayılır diyor. Burada da gördüğümüz hem toplumsal cinsiyet eşitliği açısından, çünkü programın bir kriterinden biri de toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlaması ve o yüzyıllarda bunun öğrenilip gösterilip bu yıllara kadar gelmesi de bizim için önemli. Orada mesela bilgi çok ön planda bizim için.
Evet, yani burada temel olarak Atabetül Akayık'ta anlatılan bilgi. Bilginin de öne çıkmasını planlıyorsunuz ama tabii ki başka anlatıları da vardır kitabın içerisinde ama amaç bu. Peki şimdi 2018'de Atabetül Akayık'ın basılışının 100. yıl dönümü kutlanacak. Kazakistan ve Kırgızistan'ın desteğiyle. Gelelim 2019'a. Azerbaycan ve Kazakistan'ın desteği var yine, değil mi? 2019'da Kutadgu Bilig'in Yusuf Has Hacip tarafından yazılışının 950. yıl dönümü. Yine burada anma ve kutlama yıl dönümleri programı içerisinde kabul edilen bu güzel kitap. Buradaki içerik ne olacak, amaç ne, ne anlatacaksınız?
Aslında burada da baktığımızda hani o yüzyılların genel, evet, hani genel
yapısı diyelim, yapısı değil mi? Diyelim, düşünce tarzı. Bilgi.
Ama burada bilginin yanında hani adalet de çok önem taşıyor Kutadgu Bilig'de. Bunun yanı sıra mutluluk veren bilgi anlamına geldiği için mutluluk, saadet, bu hani devlet bilgisi olarak da bir siyasetname niteliği de taşıyor. Bir nasihatname kitabı olmanın yanı sıra Kutadgu Bilig'de. Hani bunlar da ön plana çıkarılabilir program çerçevesinde.
Evet, program akışı içerisinde bunlar da ön planda olacaktır. Yine elbette ki destekçilerimiz diyorsunuz, üniversiteler olacak, sivil toplum kuruluşları, birçok yer, UNESCO zaten destek bu konuda. Bu kitabı tanıtacaksınız. Tanıtırken görsel bir takım hazırlıklar olacak mı etkinliklerde?
Görsel olarak önceki deneyimlerimizden yine yola çıkarsak sergi hazırlıkları olabilir. Mesela Ahmet Yesevi'de sergi hazırlığı yapmıştık. Hani sergiler düzenlenmişti. Biraz daha öncesine gidersek Matrak Çınasu'nun sergisi, hani yaklaşık 10 ülkede gezerek bir sergi düzenledi ve o şekilde anlatıldı, tanıtıldı.
Evet, yani bu hani görsel sergilerle, görsel anlamda sergilerle, anlatmalarla, belki çalıştaylarla, değil mi, aktarılabilecek. Peki şimdi 2018-2019 geçen yıl var mıydı?
Geçen yıl, evet. 2017 özelinde yoktu ama yani bu yılda da dair olacak. 2016'da Hoca Ahmet Yesevi'nin vefatının 850. yıl dönümü ve Fuat Köprülü'nün vefatının 50. yıl dönümü birlikte değerlendirdik, birlikte kutladık. Onlarla ilgili çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Hani özellikle Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin bir kitabı yayınlandı. Biz bütün etkinliklerimizi Paris'e de bu etkinlikleri yaptık diye de götürüyoruz. Onlar da orada yer aldı ve görünürlük kazandı.
Evet, başka var mıydı geçmiş yıllara ait?
Bu program 1978 yılından beri devam eden bir program. Biz de hani Türkiye olarak ilk başta Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümüyle bu programa dahil olduk. Hani güzel bir başlangıç oldu bizim için. Bunun yanı sıra örnek verecek olursak Nasrettin Hoca'nın vefatının 700. yıl dönümü var. Kaşgarlı Mahmut'un var gene yıl dönümü. Mevlana Celaleddin Rumi'nin yıl dönümleri var. Onun yanı sıra Mimar Sinan'ın yıl dönümü var. Böyle pek çok 27 tane anma kutlama yıl dönümü programı 1981 yılından itibaren programa dahil oldu Türkiye'nin önerisiyle.
Evet.
Ama çünkü şimdi kriterler olarak da 2014 yılından beri sadece 2 öneri sunabiliyor her ülke. Bu da biraz sayının kısıtlanmasına neden oluyor.
Evet, aslında hani öneri olarak belki 5-6 gidiyordu diyorsunuz önerimiz. Ya, daha fazlaydı önceki yıllarda. Ama şimdi 2'ye düştü ama ikisi de kabul edilmiş.
İkisi de kabul edildi. Evet, Türkiye'nin önerisi ikisi de kabul edildi.
Çünkü gerçekten önemli kitaplar, önemli bilgiler aktarıyor. Hı. Yani her anlamda birisi 100. yıl, birisi 950. yıl. Yani az dile kolay. Az bir zaman değil. Başka ülkelerden kabul görenler?
Kesinlikle. Bu anma kutlama yani 2018-2019 yılı için 48 anma ve kutlama yıl dönümü programı dahil edildi. Biz hani başka ülkelerdekini de dikkate alıyoruz ve evrensel değere sahip olduğu için onlarla ilişkin etkinliklere de önem veriyoruz. Örneğin geçen sene Aristo'nun doğumunun 2400. yıl dönümüydü. Ona ilişkin etkinlikler düzenlendi Türkiye'de de. Onun yanı sıra Gramas'ın, dil bilimci Gramas'ın yıl dönümü gene kutlandı. Bu seneye bakacak olursak, hani 2018-2019 için neler var diyecek olursak, örneğin biz Kazakistan'ın Kurmangazi, bestekar Kurmangazi'nin doğumunun 200. yıl dönümüne Türkiye'de destek oldu. Hani Kazakistan önerdi ancak biz de destek olduk. Bu şekilde Bakü Devlet Üniversitesi'nin kurulmasına, 100. yıl dönümüne ilişkin 100. yıl dönümünün anma kutlama programına alınmasına gene Türkiye destek oldu.
Oldu derken olacak anlamında
destek
mı?
Destek hem olacak hem de dosya sunarken iki ülkenin de bizde de tanınıyor demesi gerekmekte. Evet, evet. O nedenle hani hem bizde tanıdığımızı orada teyit etmiş olduk hem de bundan sonra devam edecek etkinliklerde de destek olacağımızı taahhütünü vermiş olduk.
Evet, aslında hani burada kültürler arası bir değil mi alışveriş de var.
Kesinlikle.
İlla tanımak gerekiyor mu destek olmak için?
Destek olmak için tanımak gerekiyor.
Tanımak gerekiyor diyorsunuz.
Yani bizim ülkemizde de onun tanınırlığının olması ve gerekiyor. Bizim ülkemiz tarafından da benimsenmiş olması gerekiyor o şahsiyet veya olayın.
Peki başka?
Bunun yanında hani ya biz nasıl bakıyoruz yani önerileri nasıl buna önerecek olduk diye bakarsak şöyle yapıyoruz. Biz dönemsel başvurulu olarak 15 Eylül'de hani ilk başvurular geliyor ve o takip eden ayın yılın 15 Ocağı'na kadar dosyaları hazırlayıp sunmamız gerekiyor. Bu dönemde de bütün az önce saydığımız paydaşlardan önerileri alıyoruz. Hani en uygun öneriyi seçmek için biz de kriterlerimizi yani kriterlere uygun olanı sağlayarak en uygun yani evrensel değere sahip ve hayır denemeyecek öneriyi de sunmaya çalışıyoruz.
Evet, aslında çok önemli gerçekten. Bizim yardımcı olacağımız ülkeler var. Bize yardımcı olacak olan ülkeler var. Kazakistan, Kırgızistan mesela. Biz Azerbaycan değil mi? Bizlere destek olacak. Biz de onlara o yapacakları etkinliklerde destek olacağız. Aslında çok önemli. Ne zaman başlayacak? İlk etkinlik öyle sorayım.
İlk etkinliğimiz 2018 yılının başlangıcıyla birlikte başlamayı düşünüyoruz.
Yani hani Ocak yani öyle bir takvim belirli mi?
Şu an takvim belirli değil ancak ilk olarak biz bir uzmanlar toplantısı yapıyoruz. Neler yapabiliriz konuşmak üzere. Hani biz de yeni dönmüş olmanın da heyecanıyla Aralık ayı içerisinde bu toplantıyı gerçekleştirerek hem de yazılı olarak bütün ilgili kurum ve kuruluşlara bunu dağıtarak İnternet sayfamızda zaten yayında bunları belirterek.
İnternet sayfanızı da hemen verelim mi? Bir baksın merak edenler olursa diye.
www.unesco.org.tr internet adresimiz. Burada hani ana sayfada da
takip edebilirler.
Yani
yapılacak olan etkinlikleri de takip edebilir. Bir yıl boyunca birçok etkinliğiniz olacak.
Aynen. Gerek önerileri Türkiye'de de bize iletebilir herkes.
Evet, o da çok güzel bir şey. O zaman halka açık. Öneriler de kabul ediliyor. Tamam, peki. Ocak ayından itibaren her an etkinlikler başlayabilir, evet, diyelim. Neyle ilgili? UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak katıldı genç arkadaşlarımız, dinamik arkadaşlarımız. Paris UNESCO 39. Genel Konferansı'ndaydı. 30 Ekim 14 Kasım tarihleri arasında yapıldı bu etkinlikler ve şimdi kabul gördü. Kabul gören neydi, bir kez daha duyalım.
Kabul gören 2018 yılı için Atabitül Hakaik'in basılışının 100. yıl dönümü ve 2019 yılı için Kutatku Birliği'nin Yusuf Has Hacip tarafından yazılışının 950. yıl dönümü.
Evet, bu etkinlikleri biz takip edeceğiz. Hem yurt içinde olacak etkinlikler hem yurt dışında olacak diye düşünüyoruz. Peki, eklemek istediğiniz herhangi bir nokta var
teşekkür
mı bu konuyla ilgili? Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size. Teşekkür ederiz. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı Serenay Yakıcı stüdyo konuğumuzdu.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyenlerimiz, şu anda telefon hattımızda yazar Nurşen Şenol Güllüoğlu var. Merhaba efendim, iyi günler.
Merhaba, iyi günler.
Efendim, küçük bir kızın gözüyle yazılmış Mutfağın Hatıra Defteri adlı kitap. Küçük bir kızın gözüyle yazılmış dedik. Özellikle de belirttik. Siz bu güzel kitabı çıkarttınız, okurlarla buluşturdunuz ama hikayesini öğrenmek istiyoruz.
Ben bu kitabı küçük bir kızın gözüyle yazılmış büyükler için bir kitap diyorum. Yani ilk etapta hani adı da mutfağın hatıra defteri olunca yemek kitabıymış gibi bir duygu uyanıyor ama aslında öyle değil. Ben çocukluğumdan bu yana mutfağa çok meraklı oldum ama yemek pişirmek anlamında değil, mutfakta geçen maceralara meraklı oldum. Yemeğin pişiriliş tarzına, sofraya sunuş tarzına, birlikte yenilen yemeklerdeki sohbetlere, onların uyandırdığı duygulara çok meraklıydım çocukluğumdan beri. Ve yaş ilerledikçe unutmamak için zaman zaman notlar aldım bunlarla ilgili. Sonunda da böyle bir kitap çıktı ortaya. Amacım yani o yılların unutulmaması. Çünkü biliyorsunuz artık eski komşuluklar, eski dostluklar, eski şeyler yok. Hiç olmazsa anılar kalsın, unutulmasın duygusuyla yazdım.
Evet, aslında çok önemli. Tabii hani o yıllar derken hangi yıllar?
Valla 60'lı yıllar, 70'li evet. Yılların başı, benim çocukluğumun ve ilk gençliğimin geçtiği yıllar. Ben bir kısmını hani daha büyük yaşlarda olsam bile, örneğin lisedeyken falan geçse bile, hep küçük bir kızın ağzından yazmak istedim. Ve kitapta yazılanların hemen hemen hepsi, çok az kurgu var içinde, tanıdığım, bildiğim insanlar, yaşadığım olaylar.
Evet, ya Türkiye'nin mutfağı ama özellikle de Ankara'nın.
Evet, Ankara ve iç Anadolu diyelim. Ailem Niğdeli benim. Yani evet. Orada ben hiç oturmadım ama sık sık yaz tatillerinde giderdik. Özel günlerde giderdik falan. Bağlantımız hiç kopmadı. O yüzden iç Anadolu mutfağı ve iç Anadolu'nun daha ziyade mutfak gelenekleri var.
Şimdi dediniz ki hani yemek değildi. Oralarda yaşanılanlar, birlikte oturmalar. Tabii ki şimdi gerçekten de söylediğiniz gibi mahalle kültürü kalmadı. Mahalle bambaşkaydı. Herkes birbirini tanırdı. Birlikte sofralar kurulurdu, yemekler yapılırdı. Birazcık bahseder misiniz?
Benim çocukluğum Ankara Yeni Mahalle'de geçti. Orada bir sitede oturduk. Anneannemin evi ben çok küçükken selde yıkılmış, Hatıpçayı taşkınında. Sonra işte bir siteye, Seylap Sitesi adında bir siteye taşınmışız. Biz bir sürü anneanneyle oturduk, bir sürü aynı sitede kendimiz oturduk. Babil Kulesi diyebilirim yani o site için. Her yöreden, her cinsten, her şekilden insan vardı. Ve inanılmaz bir komşuluk duygusu hakimdi. Kitapta da bahsetmiştim hatta. Bütün kadınlar, bütün çocukların annesi, bütün çocuklar da bütün kadınların çocuğuydu. Yani bizim bir şey yapmamız için annemizin söylemesi gerekmezdi. Komşu teyze söylesin yeterliydi. Evet, karnımız size... açsa annemizin evine değil komşu teyzenin evine de girip doyurabilirdik.
Şimdi ne kadar büyük bir tesadüftür ki ben de Yeni Mahalle'de büyüdüm.
Ay ne güzel.
Benim çocukluğum da orada geçti. Hani başlangıçta söylerken dedim ya mahalle vardı, komşular vardı, dediğiniz gibi teyzeler vardı. Orada tabii ki ortam nasıldı? Biraz bahsedin. Yani herkes evet teyzesi, annesiydi çocukların ve herkes de çocuklarıydı o büyük insanların.
Ya müthiş bir ortamdı. Ben bir daha asla o komşu sıcaklığını, o insan sıcaklığını başka bir yerde bulamadım. Kitapta hep bahsettim. Böyle bizim annelerimizin özellikle arada bir sefa yapalım düşüncesiyle dışarıdan yemek ısmarlama olayları olurdu mesela. Alayı vala ile böyle balkonlara sofralar kurulur. Dışarıdan döner getirilir. Bu tabii orta düzey bir aile için ve kadınları için özellikle dışarıdan yemek getirip yemek çok önemli bir şey. Şimdi o kadar sıradan bir şey ki yani çıkıp bir ekmek arası döner alıp yiye yiye gidebiliyorsunuz. Ama o yıllarda dışarıdan döner getirmek aile ve ev kadınları için bir çeşit hovardalıktı yani. Çok özel bir şey yapmışlar, hayatlarına renk katmışlar gibi falan bir şey olurdu. İşte dışarıdan gider yemekleri getiririz, balkonlarda hep birlikte yeriz. Ya da evde pişmaniye çektiğimiz bile olmuştu yani. Kitap dolu yazmayı unutmuşum ama bilen bir komşu pişmaniye çekmişti, düşünün yani.
Aslında öyleydi gerçekten ve lükstü. Tabii siz böyle bir şey söyleyince benim de aklıma bir anım geldi. Bize dışarıdan bir misafir gelmişti. Anadolu'dan diyelim, Doğu Anadolu'dan. Salça getirmiş. Ama demişler ki onlara salça götürme. Şehirde oturan insanların hiçbirisi evde yemek yapmaz. Hep dışarıdan söylüyorlar. Halbuki hiç alakası yoktu. Bakış açısı işte. Yani bizler de o mutfaklarımızda annelerimizin yaptığı o güzel yemekleri o kokularıyla hala burnumda tüter yerdik yani çok severek. Hiçbir zaman öyle olmazdı. Şimdi mutfağın hatıra defteri herkesin dar ve sabit gelirli ama kimsenin yoksul olmadığı bir dünyayı hatırlatıyor bize diye bir yorum var. Kim bilir içindeki yemek tarifleri belki de öyle bir dünyanın da tarifidir. Şimdi o yorum çok hoşuma gittiği için hem size söyleyeyim istedim hem de dinleyicilerle paylaşayım. Yemek tariflerinde ne var?
Ya şimdi yemek tariflerinde genellikle anlattığım metine konu olan yemekleri ya da benzer yemekleri yazmaya gayret ettim. Diyorum ya mutfakta yemek yapmaktan ziyade mutfağın sosyo-kültürel yapısı beni hep ilgilendirdi. Ta çocukluğumdan beri. O yüzden işte diyelim ki babam mesela bir gün anlatayım kısaca kitabı okumayanlar için. Ben macun çok severdim. Bilmiyorum hani macun bilirsiniz.
Evet.
Tablayla sütülür rengarenk.
Tabii, tabii.
Babam da pis olduğu için onu bana yedirmek istemezdi. Ama benim gözüm kalı her gün yaz tatilinde o macuncu gelir. İspet sütar gibi tezgahı kurar. Biz çocukların ağzından sular akar. Hepimiz bağırırız anneye para at, anneye para at. Fakat babam bu konuda çok ketumdu. Asla izin vermezdi. Pis mikroplu yiyemezsin. Bir gün o kadar çok ısrar ettim, o kadar çok ağladım ki babam bana bir tokat attı. Yani hayatımda yediğim ve son tokattı babamdan. Sonra sanırım çok üzüldü. Ertesi gün babam eve geldi. Hadi gel dedi seninle bir şey yapacağız. Ben biraz küsüm babama böyle havalı havalı gittim ne yapacağız diye. Mutfakta pekmez ve düzeyden denen bir şey yaptı babam bana. Pekmezi işte bir tasa döktü. Ocağın üstüne koydu. Onu ısıttı ve böyle sert bir hale getirip çatala doladı ve elime verdi. Al işte sana macun dedi. Ya ben de o düzeyden pekmezin, yanık pekmezin kokusu hep baba sevgisiyle eşdeğer gider. Çünkü kendini affettirmek için mutfağa girdi ve bana onu yaptı. Sonra da düzeyden tarifi var. Ve bir de babam bana elmaslı diye bir tatlı yapardı. Çok marifetli bir adamdı benim babam. Yemek falan yapardı yani. O işte elmasiyenin, babamın yaptığı bayram şekerlerinin, ne bileyim... İşte çeşitli bir, hep birlikte yaptığımız yemeklerin ne bileyim muzdolabı pasta o zamanlarda pek pasta bilinmez en bilinen pastasıydı. Muzdolabı tarifi var. Annem sahurda eğer oruç tutuyorsa mutlaka sucuk içi köfte yerdi. O da çok özel. Sucuk içi köfte kokusu da bana annemi hatırlatır. Onun tarifi var. Anneannem sucuk yapmayı çok severdi. Yani bu kitap zaten biraz anneanneme adanmış bir kitap. Her metinde anneannemden mutlaka izler var. Onların tarifi var. İşte çeşitli bu şekilde tarifler var.
Evet aslında güzel. Her hikayenin bir yemek tarifi, her bir yemeğinde bir hikayesi var anladığımız kadarıyla.
Evet, evet.
Mutfağın Hatıra Defteri kitabında. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Güllüoğlu.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah unuttuklarınız varmış, öyle dediniz.
Evet.
Unuttum. Şeyler var. Onların da ikinci kitapta bekleyelim o zaman.
İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum ben de aradığınız ve yer verdiğiniz için programınızda.
Teşekkür ederiz. Sağolunuz. Mutfağın Hatıra Defteri sevgili dinleyenlerimiz bu kitaba ulaşmak isterseniz Nurşen Şenol Güllüoğlu yazar. Mutfağın Hatıra Defteri. Bence alın bir okuyun derim.
Son yolcu bitmedi mi hasret borcu neredesin ay yüzlü zaman hamcı bulut yolcu şimdi gitti en... en son yolcu. Bitmedi mi hasret borcu? Neredesin ay yüzlü? Gece çöker günler solar, gözlerime yaşlar dalar, hatıralar beni de ağlar. Neredesin ay yüzlüm? Karakollar mı kuruldu? Kelepçeler mi vuruldu? Bak bugün de akşam. Üstüne çökmüş kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzlüm, kurumuş yaprak gibi düşerken dalından bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlüm, dön, neredeyse dön. Sensiz olmuyor, kan damlıyor gözlerimden kan. Gücün varsa gel, gel de sen de. Çünkü ben son nefes gibi titreyim. Çünkü ben çırılçıplak. Çünkü ben sensizim. Çünkü ben, çünkü ben. Gece çeker günler solar, gözlerime yaşlar dalar. Hatırlar
Sözler ve Düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz.
Sabaha karşı 3'e az kaldığını söylüyor. Başucumdaki sehpanın üzerinde duran gece lambasının loş ışığıyla sohbete dalmış olan saat. Sessiz, sözsüz bir sohbet bu. Aslında bir sohbet de yok ortada. Sadece işime geliyor böyle düşünmek. Kendimi daha güvende hissediyorum belki de. Yalnız olduğumu, beni yapayalnız bırakıp gittiğini böyle bir aldatmacayla düşünmemeye çalışıyorum. Işığı da söndürmedim. Hem mahsus, hem ınzırlığımdan. Mahsus söndürmedim çünkü loş da olsa bir parça ışığın bana arkadaşlık ettiğini farz ediyorum. Ara sıra kişiselleştiriyorum onu. Sohbet ediyorum tek taraflı diyaloglarla. Dert yanıyorum senden yana. Sessizce dinliyor, sağ olsun. Bana hak verişine yoruyorum bu sessizliğini. Bir de sabırlı oluşuna. Ayrıca dedim ya, hınzırlığımdan da söndürmedim. Çünkü eğer aklınca bana bir oyun oynamaya çalışıyor ve dışarıda saklandığın herhangi bir yerden evin pencerelerini gözlüyorsan, bu oyunda son derece uyanık olduğum mesajını iletmeye çalışıyorum sana. Bir de istiyorum ki uyumadığımı bile bile girmeni istiyorum evin ve odanın kapılarında. Nihayet uyudu ve sabaha kadar unutur her şeyi nasıl olsa boş vermişliğiyle, sessiz sedasız değil. Kırgınım sana, hem de çok. Bundan önceki kırgınlıklarımda olduğu gibi dayanamayacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. Bu kez farklı. Bu kez bardak taştı. Başucumdaki saat hemen arkasındaki gece lambasıyla onun loş ışığı da farkındalar bunun. Bu yüzden suskunlar büyük bir ihtimalle. Öyle ya, yangına körükle gitmek istemiyorlar. Bu akşamki hayal kırıklığımın çağrıştırdığı, gelmiş geçmiş bütün hayal kırıklıklarımın kah parlayıp kah sönen öfke yangınlarını küle devşirmemi umuyorlar. Nedeni malum. Onlar sadece beni değil, sadece seni değil, bizi seviyorlar. Zor be kuzucuğum, çok zor. Yine de imkansız değil. Bunu da adım gibi biliyorum. Çünkü seni de, beni de, bizi de gayet iyi tanıyorum. Durup şöyle bir baksak kendi dışımızdan kendimize, incir çekirdeğini doldurmayacak bir nedenle bu hale gelmemize ikimiz de güleriz belki. Kim bilir? Ama böyle kendi içimize kapanınca o incir çekirdeğinin içine sıkışıp kalıyoruz ister istemez. Doğru değil oysa bu yaptığımız. En azından ben böyle düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun acaba? Dahası nerelerde düşünüyorsun? Ne kadar iyimserim değil mi? Senin de düşündüğünü farz ediyorum. Yok yok, itiraf edeceğim, düşünmeni istiyorum. Hani hep aynı şeyleri aynı anda düşünürüz ve böyle olmasından hoşlanırız ya biz. İşte yine öyle olsun diye bekliyorum. Yine aynı şey oluyor bak. İçimdeki öfke denizinin, yüreğimin kıyılarını döven öfke dalgalarının köpükleri sönüyor birer birer. Her zamanki gibi. Daha birkaç dakika önce bu kez farklı, bu kez bardak taştı diyerek kendimle inatlaşmanın aksine çıkıp gelsen ve tek söz söylemeden sarılsam. Sadece sarılsam. Sonra da kıymetli bir vazoyu istemeden kırmış bir çocuk masumiyetiyle gözlerime baksa. Unuturum be kuzucuğu. Ruhunun çocuk yönünü sarıp sarmalar yine unuturum. Ah bir gelsen şimdi. Ah sen de düşünsen düşündüklerimi. Yüreğin duysa yüreğimi. Hani kalp kalbe karşıdır derler ya. Öyle işte, öyle.
Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Düşündün mü? Yalnızlık bende saklı, çıkmaz bir an dışarı. Elimde bir fotoğraf, o şimdi burada olmalı. Şimdi burada olmalı. Uyandım birden seninle, gece ölçü bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış. Bir bulut durdu gözümde, hasret bize uymamış. Kalp kalbe karşı derler, sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider, geceyi düşündün mü? Fotoğraf, o şimdi burada olmalı. Kalp kalbe karşı derler, sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider, beni hiç düşündün.
Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yarın bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.
Şafak atana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim, gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı. Rengi soldu, sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim, gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı. Rengi soldu, sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim, gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı. Rengi soldu, sarardı sevip tutana kadar.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gali 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.